Kusura bakmayın, benden kaynaklanan bir şey değil ama geniş çaplı bir elektrik arızası yaşanıyor. Birkaç gündür yaşanıyormuş zaten bulunduğum yerde ama onun biraz azizliğine uğradık. Neyse, önemli değil, kaldığımız yerden devam ederiz. Hani Karadeniz'de çok söylerler, çok severim, Allah diri ayrılığı versin derler. Bizimki diri ayrılığı, boş verin, tekrar bir araya geliriz. Gazete Pencere'de kalmıştık son olarak. Yayını yüklerken hani bir haksızlık olmasın, geçilen yerin özetini geçeyim çok kısaca. Çünkü o videoyu da kaldırmayacağım, o da kalsın. Başlangıçta izleyenlere haksızlık olmasın diye söylüyorum. Gazete Pencere'nin bahsettiği bu yeni anayasa çalışması Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük gündemi olacak. Göreceksiniz, yazın bunu bir kenara ve biz bunu öngördük. 2 yıldır bas bas bağırıyoruz burada. Sürekli olarak konuşuyoruz. Kapıya geleceksin kardeşim tekrar. Tükürdüğünü yalayacaksın tekrar. Aynı şeyler olacak. Çünkü sen bilerek aynı yanlışta ısrar ediyorsun, hata yapıyorsun. Yaşanan bütün kötülüğü, bütün saçmalığı, bütün yoksulluğu görmezden gelmemizi istiyorsun. Şimdi göstereceğim gazeteler eliyle size neler yazmışlar, neler çizmişler diye. Gazete Pencere'de kalmıştık, oradan devam edelim. Dünkü Soçi görüşmesini Biden'la soğuk, Putin'le sıcak diye yazmış gazete. Yani nasıl bir sıcaklık gördüğünü bilmiyorum ama burada o anlattığım ifade, yani çeviride yer verilen iktidar gazetelerinin görmediği cümleye, görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor. Yani özetle burada şair ne diyor? Ya hocam, bizim anlaşmamız çok önemli değil, birbirimizi sevmemiz bir işe yaramıyor. Devletler sevgiyle yürütülmez zaten. Ama o bahsettiği kurum ve kuruluşlar var ya, bizdeki sıkıntı şu, anayasal yetki kullanmıyor hiçbiri. Bir insanın verdiğini, anlattığını, bunu yap dediğini yapıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz biz. Yayın arasında, iki yayın arasında paylaştım sevgili Mühtan'ın, Mühtan Sağlam'ın yazısını. Lütfen okuyun o yazıyı. Oradaki anlatılan hikayeyi, Türkiye'nin uzun vadeli enerji politikasındaki sıkıntı. Biz anlık günlük değerlendiriyoruz her şeyi. Bir önemli haber var. Pencere iyi bir fikri takip yapmış, biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, sosyal medyadan yayılmıştı bu haberde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sakalımı kesmedim diye beni işten attılar diyen biri vardı, hatırlıyor musunuz? Fatih Pune. Fatih Pune'nin ticaret yaptığı, Tarabya'daki kuru yemişçisinin, Tarabya'da bir kuru yemişçi dükkanının olduğu, yeni görev yerine de evinden uzakta olmasını gerekçe göstererek gitmediği ortaya çıkmış. Kuru yemişçi adam. Nereden biliyoruz? Mete Gazoz'la fotoğrafını paylaşmış sosyal medyada. Kuru yemişçisinin önünde, kendi kuru yemişçisinin önünde. Ve abi ne diyor? Beni sakal yüzünden işten attılar. Hadi be, Allah aşkına, sakaldan diyorsun. Acaba o sakal, o sakal mı? Bak, başka bir sakal haberi var burada. Millet dünyayı yiyor. Lütfen haberi dikkatli dinleyin. Elazığ'ın Palu ilçesinin AKP'li belediye başkanı Bekir Yıldırım, belediyeye yapılan işçi alımında torpil iddiasını hiç çekinmeden doğruladı ve kendisini skandal bir gerekçeyle savundu. Yıldırım, millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar dedi. Bence doğru söylemiş. Yemin ediyorum, bence çok doğru söylüyor adam ya. Bence çok doğru söylüyor. Dünyayı yiyor millet. Hangi millet? Kim yiyor dünyayı? Konuşmak ister misiniz Sayın Palu Belediye Başkanı? Kimdir mesela dünyayı yiyen? Sıkıntılı bir cümle değil mi? Ali Arusoy demiş ki, Ünsal Bey, Boğaziçi Üniversitesi'nde ders seçim sistemi açıldı ve derslerin yüz yüze de online olması şu an belli oldu. Kayyumun eseri öğrencilere eziyet. Nerede kalacak bu insanlar? Millet dünyayı yiyor. Kim o millet? Kim? Lan millet ağaç ağaç. E sen diyorsun ki dünyayı yiyor. E dünyayı yiyen senden o zaman. He? Söylemese miydin acaba bu cümleyi? İşte apır sapır konuşmak bu. Tam eskilerin dediği, yani yerel dille apır sapır konuşmak bu işte. Ya da şecaat arz ederken sirkatin söylemek, eskilerin söylediği gibi. Bak bu. Mandanın göle çıktığı gibi çmak bu işte. Kimdir kardeşim yiyen, dünyayı yiyen? Anlat bize. Diğer belediyeler mi mesela? Ya bu itiraflar kendiliğinden gelecek kardeşim, rahat olun. Kendiliğinden gelecek. Kaynak bittiği anda dökülmeye başlayacak millet. Şu anda yaşadığımız odur bizim. Bak, Melih Gökçek'le ilgili üst üste ihbar geliyor. Neden? Eskiden bilmiyor muydu insanlar bunu? En basitinden Bülent Arınç biliyordu. Kendi söyledi. Ben söylemedim ki. Kendi söyledi. Hırsız Melih Gökçek dedi. FETÖ'cü Melih Gökçek dedi. Sonra sustu. Partisinin ulvi menfaatleri için. Şimdi dökülüyor. Acaba konuşmak ister mi Bülent Bey? Ya acaba biri mikrofon uzatır mı Bülent Arınç'a? He? Uzatsa mesela bu soruya cevap verir mi? Sorular insanın aklını böyle kemirip duruyor sürekli ya. Ha bu saatten sonra verse bir işe yarar mı? Geç. Özgül ağırlık, öz ağırlık, gül ağırlık. Geç bunu, geç, geç, geç hocam, geç. Cumhuriyet Gazetesi'nde başlayalım. İlk yayında söylemiştim. Cumhuriyet Gazetesi'nde işten çıkartmalar başladı. Ve bugün gazetenin baş sayfasında Cumhuriyet susmaz, susturulamaz diye bir yazı var. Muhabirler nereye gidiyor kardeşim? Bunu da açıklamak ister misiniz bize? Bence açıklayın. Çünkü medya Türkiye'de, daha doğrusu medya demeyelim de gazetecilik acayip bir yere geldi. Valla bir mafya babası çıkıyor mesela, organize suç örgütü lideri çıkıyor gazetecilere ahkam kesiyor. Öyle gazetecilik yapılmaz, böyle yapılır. İşte vicdanı cüzdanından büyük olan gazeteciler falan. Birileri onu muteber bir yere koyuyor. Günümüzün tanığı diyor. Günümüzün tanığı falan değil. Mafya babası her zaman mafya babası. Doğruyu söylemesi onun statüsünü değiştiriyor mu? Bence bu cümleyi bir daha düşünün. Çünkü doğruları söyleyen herkesin statüsünü değiştirmek zorunda kalırsınız o zaman. Terör örgütü liderlerine terör örgütü lideri diyemeyebilirsiniz mesela. He? Bence dikkatli kullanmak lazım bazı tanımları ya. Çok böyle ağızdan pırt diye çıkıyor da o kadar kolay bir şey olmamalı bana kalırsa. O mesela gazeteciliğin nasıl yapılacağını anlatıyor. Ciddi söylüyorum. Yani herkes anlattı. O mu kusur kalsın? Anlatsın ya ne olacak? Anlatsın yani gazetecilik bütün dünyada evrensel kriterlere sahip bir meslek. Hep söylüyorum ya kutsal falan değil ya. Hiçbir meslek kutsal. Karşılığında maaş aldığın, Sodexo verilen, ne bileyim işte yıllık izin kullandığın bir meslek kutsal falan olmaz kardeşim. İyidir insanların faydasınadır falan eyvallah da kutsal olmaz öyle. Maaş da kutsal iş olmaz. Anlatabiliyor muyum? O kutsiyeti atfediyorsan onun karşılığı da kutsal olmalı. Yani denmeli ki biz sana dua ile ödeyeceğiz bunu. Ve sen de demelisin ki evet ya ben zaten dua karşılığı istiyorum. Ben çünkü yemiyorum, içmiyorum, fotosentezle besleniyorum, spor yoluyla çoğalıyorum. Bunları söylüyorsan tam anlaşalım kutsal meslekte ama olmaz. Olmaz tatlım yani Sodexo'yu aldığında biter o kutsiyet. Hal böyleyken gazeteciliği herkes kafasına göre bir tanım uydururken, var olmasına rağmen bir tanımı. Valla mafya babası mı eksik o? Bence kalmaz ya. Kafasına göre gazeteci belirliyor mesela. Bu iyi gazeteci, bu kötü gazeteci. Bu bundan bir bok olmaz. Bunu biliyorsunuz zaten anlattım size. Belirleyen bir mafya babası. Ya şunu çok çabuk unutuyor insanlar kardeşim. Bak Türkiye evet balık hafızalı. Evet doğru söylenecek bir şey yok. Gerçekten balık hafızalı. Ama ya daha 3 sene önce kanlarınızda duş alacağız dedi bu adam. Unuttunuz mu? Herkes mi unuttu ya? Yani çabuk koptuk gittik biz. Vallahi yani söylüyorsun bazıları bozuluyor ondan sonra. Meslek büyükleri çok bozuluyorlar. Vallahi acayip bozuluyorlar. Diyorlar ki öyle değil o. Yok yok Ali Sami diyor mesela. Kardeşim ortada işte yaptı. Ama diyorum ya yani o herkes mesleğe kriter belirliyor. Sen de yapacağım ben. Sen yap yap rahat ol sen de. Valla rahat ol. Elini korkak alıştırma ya. Valla o gazeteci, bu iş takipçisi, bu bilmem ne. İş takipçisi dediğin gazetecilerle beraber neler yaptığını da anlat ama. Olur mu? Beraber. Hangi otellerde görüştün mesela? Kimlerin evine gittin? Nerede o iki kardeş? Hatırlıyor muyuz? Hani şöyle oturanlar vardı ya. Ya ben konuştum ya. Konuştum ya. Böyle dumana boğuyordu Hint filmi gibi ortalık. Ağzındaki o şeyle elektronik sigarayla dumana boğuyordu. Nargileyle özür dilerim. Nerede onlar? Beraber iş tutuyordunuz. Sen anlattın ben anlatmadım ki. Sen anlattın. Ne oldu? Mesela herkesin sosyal medyada çok sevdiği Tonton amca ya. Gerçekten Tonton amca. Halbuki ben dedim ki ya Tansu Çiller'in yardakçısıydı bu adam. Tansu Çiller'e televizyon kurdu. Televizyondan ahkam kesti. Ya hiçbir şeyden utanmıyorsanız, hiçbir şeyden vicdanınız sızlamıyorsa rahmetli Bekir Coşkun'un anısından utanın ya. Ya bu adamı televizyonda infaz etti bu herif. Tonton amca ya çok güzel konuşuyor şimdi. Gerçekten çok doğruları söylüyor ya ana. Ne oldu kafana göre gazeteci belirliyorsun işte. Sen de yap baba. Ya yap yap hocam sen de yap. Rahat ol ya. Valla o gazeteci bu değil bu iş takipçisi. Kafana göre az kes yani. 3 sene önce, daha 3 sene önce. Kanlarınızla duş alacağız dedi bu adam ya. Bir anda muteber oldu. Niye? İşine geldiğini söylüyor insanların çünkü. Şimdi söyledikleri insanların hoşuna gidiyor. Hayat böyle devam edecekse tamam abi. O zaman biz burada 6 senedir boşa yırtınıyoruz. Ben de çıkar hoşa giden şeyler anlatırım. Ciddi söylüyorum. Yani yayını günlük bütün mecralarda toplam 130 bin kişi falan izliyor. 500 bin kişi olur. Bir çime otururum o yavşak gibi. Çok özür dilerim başka türlü söylemem. O yavşak gibi ben de otururum. Ota çöpe gülerim mesela. Ha ha ha ha falan diye anlatırım. 1 milyon kişi izler. O zaman yaptığımız işin ne önemi kaldı bizim? Ne farkı kaldı ki? Niye burada bağırıyoruz 6 yıldır hep beraber sabahın köründe? Dünyanın 79 ayrı ülkesinden insanlar niye bir araya geliyoruz biz? Lütfen bir parça arası olsun herkesin ya. Bakarken ne olur böyle bakın. Unutmayın bu kadar çabuk. O zaman çünkü ya gerçekten bir kıymet harbiyesi kalmıyor. O zaman sorgulamanın da bir manası kalmıyor. Ben şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne sormazsam, yani muhabirleri niye atıyorsun kardeşim işten diye sormazsam, benim yaptığım işin hani birilerinin burayı çok yargıladığı gibi aktivizmden ne farkı kalır? Tarafgirlikten ne farkı kalır? Niye atıyorsun kardeşim gencecik muhabirleri? Söylesene. Ekonomik zorluk mu? O zaman konuşalım. Gazete neden okunmuyor? Neden satmıyor? Konuşalım bunu. Onu konuştuğun zaman karşına Cumhuriyet okurları çıkıyor. Gazete bizim, sizin değil kardeşim, sizin değil. Parasını verip satın alan herkesin. Anlatabiliyor muyum? Gazeteye gönül bağın varsa bunu sorgulamak zorundasın. Ya kaçamazsın ki bundan. Niye satmıyor bu gazete? Neden satıp doğru düzgün para kazanmıyor? Tirajı olmadan bu gazete nasıl olacak? Şimdi gazete bugün yazmış mesela basın ilan kurumundan dem vuruyor sürekli olarak. Bize reklam vermiyor. Doğru. Doğru. Basın ilan kurumundan reklam alamıyorsun. Satış için o zaman bir strateji geliştirmen lazım senin. İkna etmen lazım insanları. Sen yapmıyorsun ki bunu. Cumhuriyet gazetesinde Cumhuriyet reklamı yapıyorsun çünkü sürekli olarak. Herkes kafasını... Ya bu gazeteyle ilgili daha bir buçuk ay önce ne konuştuk biz kardeşim? İşten atılanlar, geçmişte yazılan, çizilen ya neden olmuyor sorusunu sormak zorunda herkes. Herkes işine geldiğini konuşuyor Türkiye'de. Ondan sonra işte bak mafya babası muteber oluyor. Adam çıkıyor diyor ki bunun yaptığı gazetecilik değil. Bununki bu iş takipçi. Bu boka yaramaz at zaten bunu. Sen mi koyacaksın kriteri? Sen koyacaksan biz niye bu mesleğin mensubuyuz? Gidelim mafya işleri genel müdürlüğü kurulsun. İzin alalım oradan icazet. Harbi söylüyorum. Herkes bilsin yaptığı işi kardeşim. Böyle olunca olmuyor çünkü. Biz geriden geliyoruz. Kafasına göre yani yayınlasın diye bekliyoruz ya. Bugün Sedat Peker gazetecilik standartları konusunda ne anlattı diye bekliyoruz. Halbuki adamın tek derdi var kendini kurtarmak bu kadar net. Aksine mi düşüneceğiz? Mesela vatan sevgisinden mi bahsedeceğiz? Peki vatan sevgisinden bahsedeceksek neden bu ülkenin akademisyenleri dik durup kardeşim böyle üniversite eğitimi olmaz dediğinde sen onların kanlarını akıtmaktan söz ettin? Dursaydın ya yanlarında. Dursaydın ya. Ben bırak falan diye bağırmak ne kadar kolay. Doğruyu söylediğin zaman herkes bekliyor. Eyvallah. Ya ama senin kendi yapın, kendi statün onu konuşmayalım bu mesela. Konuşmayalım. Doğru. Neyse konuşmayanlar var çok şükür zaten ya. Onlar hiç boku konuşmuyor onlar. İşlerine geleni anlatıyorlar. Böyle. Antin kuntin. Neyse gazete pencere böyle. Cumhuriyet gazetesinde görmüştük. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Mustafa Çakır, Sarp Sakal ve Sefa Uyar'ın Ulaştırma altyapı denetim raporlarından biliyorsunuz yansımıştı. Hatalı hesap nedeniyle köprü ve tünellerde fazla para ödendiği ortaya çıktı. Geçiş ücreti başına 4,5 liraya yakın. Ama burada mesela Mustafa Çakır'ın haberinde başka bir ayrıntı var. Diyor ki, garanti ödemelerde kalan borcun Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kalan borcunun 179,6 milyar lira olduğu belirtildi. Bunu Karayolları Genel Müdürlüğü 81,7 milyar olarak yansıtmış. Yani kalan 98 milyarı yazmamış. Peki yazmayınca borç siliniyor mu? Ödeyeceğiz. Kimin borcu o? Hepimizin. Bak anayasal kurum bu işe yarar işte. Yani Sayıştay'ın, Danıştay'ın yaptığı işler budur. Yargıtay bunun için vardır. Bu denetimin sonunda ne yapılacağı belli olur. Devam. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bazı projelerde mevzuata aykırı destekler verdi. TÜSEP geriye dönük değerlendirme yaparak projeler kriterlere uygun dedi. Bunların arasında Bakan Koca'nın Medipol Üniversitesi'nin projesi de var. Tesadüftür. Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin raporda gerekli şartlar oluşmadığı halde bazı yapım işlerinde pazarlık usulü ihale yapıldığı, bir ay önce kurulan firmadan iş alındığı, aynı kapsamdaki ihalelerin fiyatlarında 3-4 katlık fark oluştuğu belirtildi. Tesadüf. Zor geçti, zor bitti. Erdoğan-Putin görüşmesinde işbirliği mesajı verildi ama somut sonuç yok. Ya ne olacaktı? Somut sonuç alınacak bir şey yok ki. S-400 zaten aldın. Doğalgaz. Bak bütün Avrupa'nın sıkıntısı. İlk yayında anlattım, yayın arasında çok mesaj gelmiş. Ama yani bu sıkıntı Türkiye için sorun olmayacak mı? Sadece bizim için değil ki. Bütün Avrupa için sorun bu kış. Göreceğiz. Fiyat farkı. Mühtan'ın yazısını o yüzden okuyun. Mühtan neden Gazprom üzerinden ucuz gaza yöneliyoruz biz? Çünkü Avrupa'daki fiyatın geldiği yerle Gazprom arasında neredeyse 1'e 4'lük fark var. Onu almak zorundasın. Onu almak için senin beraber orada ne yaptığını göstermen lazım. Sen diyorsun ki İdlib hikayesi. Kırım'la ilgili politikan ortada. Sonra bir şey yapalım. Çok iyiyiz ya. Erdoğan'ın kabul etmediği sorunu AKP'li belediyeler çözüm arıyorlar. Bir tek o görmedi. Erdoğan barınamıyoruz eylemine hedef alırken AKP'li belediyeler öğrencilere yer arıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3 tesisi öğrencilere tahsis etti. Barınma sorunu yok ama. Yok. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öyle içinden geldi. Şuraları açalım dedi ya. Kahramanmaraş, Erzurum, Konya ve Sivas belediyeleri de çözüm aradığını açıkladı. Neyin çözümü? Yani sorun yok ki çözüm arasın. Değil mi? Sorun şimdi yurt barınma sorunu olsa çözüm ara. Ne diyor göklerden gelen bir karar? Yok böyle bir sorun diyor. Atıyor onlar diyor. Ama belediyeler yanık gibi yer arıyor. Niye? Aranızda konuşursunuz artık ya, anlatırsınız. Saraya sıçrar mesajı veriyor Gökçek Ato FETÖ üçgeni. Gökçek FETÖ ilişkisi ve Ato bağlantısını değerlendiren CHP'li Emir, Gökçek ve eski Ato Başkanı Bezci'nin suçlamalara başladıklarına dikkat çekti. Emir, Gökçek soruşturma genişlerse başta Cumhurbaşkanı olmak üzere başkalarına sıçratacağı mesajı veriyor, tehdit ediyor dedi. Evet, söylüyor mu işte? En çok mücadele eden iki kişiden biriyim. Diğeri, o kendini bilir. O kendini bilir, sıkışırsam pis dişlerim. Çok pis ısırırım. Bilmiyorum yani. Denemesi bedava. Deneyelim isterseniz. Valla bu açmaz. Çok büyük açmaz. Çok büyük açmaz. Melih Gökçek bu işi biliyor. Biliyor kardeşim. 25 senedir attığı adımın hesabını biliyor. O yüzden Bülent Arınç'la o kadar üst düzey, üst perdeden girdi kavgaya. Yakacak gemi çok. Da işte o gemiler oraya, o limana nasıl geldi? Onlar tartışılacak bu arada. Yani Ato'da başkan seçimi sırasında söyledikleri, burada konuşmuştuk ya. Ankara Ticaret Odası başkan değiştirecek ya. Ben aradım dedi ya. Ben aradım. Sabaha karşı ben aradım. Hatırlamıyorum kaç kişi olduğunu da. Sabaha karşı dedi. Burada konuştuk ya. Sabaha karşı ben aradım kardeşim dedi. Ben değiştirdim orayı dedi. Sebep? Değişmesi gerekiyordu dedi. Şimdi FETÖ bağlantısı çıkıyor. Bilemem onu. En çok mücadele eden iki kişiden biriyim. Diğeri? O kendini bilir. Hani istiyorsanız ben de anlatırım diyor Melih Gökçek. Ama anlatmayı tercih etmiyorum. Şimdilik. Şimdilik tercih etmiyorum. Vallahi sonra günler ne getirir ne götürür. Yani belli de olmaz çok. İncinirsin diyor. Yine de sen bilirsin diye de ekliyor yani. Bakalım. Çekirdek aldık mı? Heh, aman diyeyim. Çok fazla yemeyelim yalnız cildi bozar. Yağ sonuçta ya. Böyle. Dünyada bütün güzel şeyler ya şişmanlatıyor ya yasak. Öyle denir ya. Şimdi Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bakalım ve Soçi görüşmelerinin ne kadar mükemmel geçtiğini görelim. Sabah. Suriye'de barış, Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı. Başkan Erdoğan, başkan! Rusya lideri Putin'le buluştuğu tarihi Soçi zirvesinden dünyaya mesaj verdi. Savunmada beraber attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. S-400'ü aldık hocam diyor. Putin, işbirliğimiz başarıyla sürüyor. Evet, bunu mu dedi? Şeyi gördük mü? Hocam hadi. Hoca hoca bitir hoca bitir bitir. Vallahi böyle dandik bir şey, birincilik topçusu gibi. Bitir hocam bitir, yürüyecek mecal kalmadı. Hey Allah'ım ya. Ama bunların hepsi önemli değil. Haber şu, sürmanşet sabahta. İşverenler dertli, işçi bulamıyoruz. Ne? Öyle dediler vallahi bize. Bak yarın bunu takvim haber yapar. Bugün sabah yaptı, yarın takvim yapar bunu. İşverenler dertli, işçi bulamıyoruz. Neden? Ya Türkiye'de ya işsizlik maaşı çok acayip. Haliyle insanlar da çalışmak istemiyor. Yani işsizlik maaşı 11 bin euro koyunca insan bakıyor diyor ki ulan 11 bin euro tamam büyük para değil. Ama yani kıt kanaat de olsa geçiniriz ya. Yani ne yapalım? Hani az yeriz, az harcarız. Yani 11 bin euro aylık ne yapalım yani? Hesaba vurduğun zaman yani 120 bin lira falan para değil ama ne yapacaksın? İşsizlik maaşı bu. Asgari ücret 18 bin euro. Çok para, deli para. Haliyle insanlar da gidip çalışmıyor. Galiba. Yani sabahın yazdığından ben onu anlıyorum. Üfür üfür söyle ya ne olacak ki? Nasıl olsa soru soran yok. Kim soracak sana? Oğlum bu haberi nasıl yaptınız lan? Nerenizle yaptınız tam bu haberi diye soran var mı? Yok. Sözcü, merkezin kazığı. TL eriyor, enflasyon artıyor, onların derdi ise kule dikmek. Sayıştay raporuna göre Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi'nde yaptırdığı 59 katlı genel müdürlük binasının kaba inşaatı için 2,3 milyar lira ödeyecek. Ama şeyden daha mı büyük olacak? Başkanlıktan, Konya yolunun kenarındakinden. Sakın ha, vallahi alır intikamı. Gavurmuş, dine inanıyormuş, inanmıyormuş. Bırakın bu işleri. Nobel ödüllü Aziz Sancar Sözcü'ye konuştu. Bilime, politika ve dini karıştırmayacaksınız. Bu Türkiye'de çok ciddi bir sorundur. Tespitlerini şöyle sürdürmüş. Aziz Hoca muhabirimize kızı gibi sarıldı. Ne güzel. Sultan Uçar'la röportaj yapmış. Altına da Sayıştay raporundaki skandalları yazmış yalnız gazete. Oğlum onu başka bir kutuya mı alsaydınız acaba? Aziz Sancar yapmış gibi çıkmış çünkü. Gazetecilik okullarında, iletişim fakültelerinde mizampaj öğretilir insanlara. Hani haber işte gazete nasıl dizilir? Birinci sayfası, ekonomi sayfası ne olur? Spor gazetesi nasıl yapılır falan. Aziz Sancar'ın söylediğinin altına Çevre Bakanlığı araç kirasını 3 milyon ödedi yazmışlar. Uludağ Üniversitesi'nin hastanesi gideri fazla yazmışlar mesela. Aziz Sancar mı söylüyor bunları? Ya işte hani neresini düzelteceğim bilmiyorum ki. Vay arkadaş ya. Ve biz hala 21. yüzyılın 21 yılını da yemişken hala yani Aziz Sancar'ın da sözlerinde var. Kızları okula gönderin yazmak zorunda kalıyoruz ya. Nasıl utanç verici bir şey değil mi? Nasıl utanç verici bir şey? Ama böyle. Merkez Bankası kule dikiyor 2,3 milyar liraya. Yakışır ya. Ucunu sivri yapın. Harbi söylüyorum. Kulenin ucunu sivri yapın. Ciddi söylüyorum. Vatandaş zorlanmasın en azından. Yo, ödemede aşk olsun. Onu mu dedim ya? Sana git Erdoğan'ı devir talimatı mı verildi? Cef, 2023 için mi geliyorsun? Sömürge dönemi bitti aptal. Geldiğin gibi geri dönersin. Yazan İbrahim Karagül. İlk yayında söyleyeyim mi? Vallahi billahi tallahi. En son bunu söyleyen de Tuğrul Türkeş'ti hatırlıyorsunuz. O yardımlar Türkmenlere gitmiyordu hatırlar. Hatırlıyor musunuz? Tallahi'den öyle dönmüştü. Sonra başbakan yardımcısı oldu falan. Acayip uzun hikaye. İleride anlatırız ya torunlarımıza inşallah. Ölmez sağ kalırsak. Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake daha gelmeden Türkiye'yi tehdit etmeye başlamış. Erdoğan rejimi demiş, baskı demiş, demokrasi demiş. Diyor. Ve altında aynen bu cümleleri kullanıyor. Sömürge dönemi bitti aptal. Vay arkadaş ya. Tamam bu şuursuzluk çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. İlk yayından sonra herkes yazmış. Yani onu herhalde söyleyeceksin değil mi diye. Söylemez oğlum aşk olsun. Ahmet Hakan'ın ben görüşümü değiştirdim sözü. Bu arada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylarını yazmış. Bir süre önce göbek atan spiker olayında ben farklı bir tutum sergilemiştim. Şu göbek atan doktor var ya televizyon programında Seda Sayan. Aç kız bir müzik oynayalım hocamla karşılıklı. İzlediniz mi onu? Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Ay canım senin doktrinin mi var? Ay ay ay doktrin mi yaptın sen evde Nişantaşı'nda? Gel gel gel. Doktrini şuraya bırak yalnız. Elinde şey yapmasın. Otururken rahatsız eder. Doktrinini kenara koy. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum. Ben de Nişantaşı bebesiyim. Affedersiniz demem mesela. Pardon bizde. Doğma büyüme Nişantaşı. Ya şuursuzluk çok acayip bir şey ya. Vallahi çok acayip. Sen kendini ne sandın aptal? Amerikan Büyükelçisi'yle ilgili. Ay arkadaş ya. Bu herifi bu yüzden genel yayın yönetmenliğinden aldılar İbrahim Karagül'ü. Lan bu çok uçuyor oğlum. Acayip hayalleri var bunun. Abuk sabuk şeyler yazıyor diye. Herifin yazdığı bu. Düzey bu. Sen kendini ne sandın aptal? Ben diyor değiştim hocam diyor. Doktrin değişikliği. Doktrinim değişti benim. Göstereyim mi doktrin? Yok toplum hazır değil. Yoksa doktrinimi gösterirdim size ama. Toplum hazır değil. Hazır olsa da ben hazır değilim. Abdülkadir Selvi hala aynı şeyi yazıyor. Kılıçdaroğlu diyor A plan değil bakmayın siz öyle dediğine diyor. Allah'ım inşallah Millet İttifakı'nda inşallah çıkar bir bozgun. Her gece böyle yatıyor. Her sabah kalkıp buna dua ediyor. Sabah söyledim yayında ben bu sabah manşeti değiştirdim. Ya benimki böyle değildi ama anlattığı aynı şeydi. Güzel kullanmış Bir Gün gazetesi de. O yüzden ben değiştirdim. Alternatifi vardı zaten. Dünya liderini umursayan yok. Umursayan yerine ben başka sallantılı bir ifade kullanmıştım. Tam da öyle değildi ama güzel başlıktı da neyse. Amerika'dan eli boş dönen Erdoğan Soçi'deki buluşmada Putin'den beklediği ilgiyi görmedi. Uzmanlara göre uzlaşı pozu verilse de denge siyasetinde sona gelindi. Ya kardeşim öyle bir denge yok. Ya fotoğrafa bak sadece anlatıyor zaten. Ya rahmetli Ecevit'in Bill Clinton'la tek kare fotoğrafı üzerinden neler yapıldı. Dünkü fotoğrafa bir bakın. Hani Putin'in bitir ocağı, ocağı bitir artık ocağı, ocağı bitir bitir. İfade, yüzündeki ifade o. Vay be. Burada bir ziraat haberi var. Tarıma ilişkin bir haber var. Bugün özellikle bu haberi konuşalım sabah diye ayırdım. Çünkü deniyor ki biliyorsunuz Türkiye'yi tek başına yöneten kişi gıda fiyatlarındaki artışı marketçilere gömdü. Dedi ki onlar artırıyorlar dedi. Ama TÜİK'in kendi verilerini kullanarak gazete bir de ziraat mühendisinden görüş almışlar. Sadece gübreye %62 zam geldiğini TÜİK doğruluyor. %62 zam geldiğini TÜİK doğruluyor. Gübrenin tonu bir yılda 1800 liradan 6000 liraya çıktı diyor. Tek çeşit gübreden bahsediyor bu arada. Ondan sonra gıdayı satanlar yapıyor. Ya bırak kardeşim ya. Bırak. Devam edelim. Şuradan bir haber daha mı vardı? Ayırdım. Yok bu değil. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarımsal tarım zirvesi yapacağı haberi var. Bence de doğru. Tarım politikalarını açıklamak zorunda bütün partiler. Çünkü Türkiye'nin bu kırılan dökülen ortamda her şeyi bırakın açlıkla mücadele etmesi gerekiyor. Yoksullukla mücadele etmesi gerekiyor ve tarım tek çıkış yolumuz bizim. Ama bunu yaparken böyle hani birilerinden aldığı paralar bilmem ne gereği abuk sabuk Hollanda falan diye bağırmanın manası yok. Ne olacağını göstermek zorundayız. Ne yapılması gerektiğini göstermek zorundayız. Onun için de helal olsun akıllıca bir iş yapıyorlar. Yani bu işin devamı gelmeli. Devam edelim. Evrensel'e bakalım. Tezgahı iyi kurmuşlar bugünkü manşet. İhalede maliyeti gizli tutması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı maliyet hesabı yaptırdığı firmaya 3 milyonluk ihale verdi. Ayrıca bakanlıklara çok sayıda lüks araç yağdı. Yağdıysa demek ki koruyamadılar. Olabilir. Lüks araba mı aldılar? Alsınlar canım aman. Ya ülkeye baksana bir gazetecilik kriterini Sedat Peker belirliyor. Çevre Bakanlığı'na lüks araç geliyor. Merkez Bankası 2.3 milyar liraya kule dikiyor. Ucunu ne olur sivriltin onu bak. Çok rica ediyorum vatandaş için. Görüntü açısından ya. Daha güzel görünüyor. Onun için Sen delini korkak alıştırma ya. Çok acayip. Evrensel de kullanmış birinci sayfadan. Erdoğan'la Putin'in fotoğrafını. Aslında sabah yayını alacaktım. Sonradan vazgeçtim. Şöyle düşünün. Çok basit yani. Nasıl tanımlanır? Küstünür fotoğrafı o. Valla dünürler birbirine küstüğünden yani çocuklar kırılmasın diye mecburen yan yana geldiğinde aynı fotoğraf verilir. Anam bunun oğlu ne iki kendine olsun. Ana yetiştirdiği kıza bak bundan ne olacak? O bak işte küstünür fotoğrafı o. Klasik. Yeni Şafak. Ama İbrahim Karagül'ün yazısı önemli. Ciddi söylüyorum önemli. Sen kendini ne sandın aptal? O dönem bitti. Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı. Bugünkü manşeti Yeni Şafak gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir karara varacağız diyerek önemine dikkat çektiği görüşme dün Soçi'de gerçekleşti. Ne oldu? Bilmiyoruz. Önemli karar bize de duyursaydınız. Oğlum basın toplantısı yapmadan bitti zirve. Öyle değil mi o? Ha. Bilmiyorum konuşmak istemedilerse demek. Hı. Senin antikor kaç? Benim mi? Bilmiyorum ama yani çift doz aşım var çok şükür. Yarın konuşuruz yayında. Amerika'da, New York'ta kahve içmeye giremiyorsunuz çift doz aşınız yoksa. Ciddi söylüyorum bak. Kahve içmeye giremiyorsunuz. O hani işte seri kahve dükkanları var ya. Onlara giremiyorsunuz. Yani New York aşılama oranını belli bir seviyeye getirdiği için hayat epeyce normale dönmüş durumda. Çünkü neredeyse %70'i nüfusun aşılanmış durumda. New York için geçerli, Amerika'nın kalanı için bir şey demiyorum. Ama o nedenle mesela sosyal hayat canlanmış durumda. Ticaretin nasıl bittiği, yıkıldığı, gezdiğiniz, dolaştığınız her yerde görülüyor. Yarın konuşuruz detaylı olarak. Ama kahve içmeye giremiyorsunuz. Bak kahve içmeye giremiyorsunuz. Hani burada kapısında beklediğin, bir torba para verdiğin bir şöyle karton bardakta kahve için seri dükkanlar var ya almıyorlar. Senin antikor kaç? Putin Erdoğan'ı uğurlarken antikorunun yüksek olduğunu, lan adam ayının üstüne bindi daha antikoru mu yüksek olmasın? Belden üstü çıplak nehre giriyor adam Ocak ayında. Covid-19'a yakalanmadığını anlattı. Erdoğan'ın antikor sayın kaç sorusu üzerine 15-16 olabilir dedi. Bunun üzerine Erdoğan da dedi ki yapma hocam alıcıyız yap bir güzel. Ha, o öyle olmuyordur. Erdoğan kendi antikorunun 1000'in üzerinde olduğunu ifade edince 15-16 mı? Ezik, çapsız. Benim 1000. Antikorunun da Putin de bunun üzerine demiş ki tamam benim de yüksek. Ama hesapta farklılık var. Yani buradaki hesaba göre bir Rus antikoru 60 Türk antikoruna denk geliyor. Lan orada da ezilmiş durumdayız. Bir şey söyleyeceğim, sıfır mı atsak bir tane? Senin kaç antikor? 15-16. Olurunu söyle alıcıyız. Hocam bana gelişi 14 zaten. Ben de bir şey kazanmıyorum. Yani al torbaya götür. 15 dedim. Benim 1000. Ha Ali Sami. Yani şey farklılıktan 1000. 15-16 Rus antikoru 1000 Türk antikoruna denk geliyor. Nereden biliyoruz? Adam üstü çıplak ayının üstüne biniyor. Rusların devlet başkanı. Valla eliyle alabalık falan yakalıyor herif. Masal kahramanı gibi. Ha, iyi midir? Valla insanlığını tartışırım. Çok böyle otur masaya beraber ye. Hesabı ödemeden kaçar. Masaya hesap geldiğinde direkt tuvalete gider. Öyle bir adam. Ama antikor 15-16. Biz nereye geldik ya? Vay arkadaş ya. Kaç senin antikor? Kaç olur? En son kaç olur? 15, 10. Yani bilemedin sıksan 20. Benim 1000. Ezik. Allah'ın çapsızı. 20. Ben yani 20 antikorla bizi de sokakta gezdirmezler. Sen ne anlatıyorsun? Kaç? 1000. Bir haber var burada Yeni Şafak'ta. Dur okuyayım da ondan sonra anlatayım size. Yani ne olduğunu anlatacağım. FETÖ'den kaymakam olma taktikleri. FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik dava iddianamesinde köylerde zeki öğrencilere nasıl kanca atıldı ve kaymakamlığa hazırlanma süreci tek tek anlatıldı. FETÖ dershanelerinden üniversitelere sokulan öğrenciler ardından KPSS soruları servis edilerek hukuk fakültelerine yerleştirildi. Hücre evlerinde mülakat provalarını alınan kaymakam adayları gruplar halinde illere dağıtıldı. Abdullah Sarıcan'ın haberi. Şimdi bu haberle ilgili içinizden pek çok insan diyor ki oha ne anlatacağım bununla ilgili. Bak şimdi. Şöyle bir gelenek var bizde. Ya bizde derken ben okuduğum okul gereği arkada diploması duruyor ya. Bak dur dönmüş şöyle göstereyim. Ya bu okuldan ağırlıklı olarak mülki idare amiri çıkıyor. Mektebi mülkiye zaten adı öyle. Devlete yönetici yetiştiriyor. Ben de orada okudum ama ben yani hiç düşünmedim aklımdan geçmedi. Çünkü gazetecilik yapıyordum zaten okurken de. Sevdiğim iş buydu benim. Ben hiç düşünmedim ama arkadaşlarımdan çok var. Ya kaymakam olan var, şu anda valilik yapan var. Hepsi var yani. Çünkü işin rutini bu zaten, gideni bu. Böyle oluyor. Da anlatacağım o değil. Her dönem kaymakamlık kursunu tamamlayan kaymakam adayları görev yerlerine tayin edildikleri görev yerlerine gitmeden önce bir ziyaret yaparlar. Bilir misiniz bunu? Bilmek zorunda değilsiniz. Muhtemelen bilmiyorsunuz. Kimi ziyaret ederler biliyor musunuz? Cumhurbaşkanını. Cumhurbaşkanı onları kabul eder. Kabul eder. Hepsiyle görüşür. Toplu olarak öğle yemeği verilir. Genelde hani teamül budur. Böyle bir gelenek oluşmuş artık. Cumhurbaşkanı kurs sonunda onları kabul eder. İşte şey yazılır hatta. Gazetecilere de haber verilir, basın mensupları da takip eder bunu. İşte 171. dönem kaymakam adayları Sayın Cumhurbaşkanı tarafından öğle yemeğine alınacaktır. İşte arkasından kabul ve onlara bir sunum yapılacaktır falan. Görev yerlerine dağıtılmadan önce son teması onlarla yaparlar. İçişleri Bakanı da gelir. Bu bütün Cumhurbaşkanları döneminde böyledir. Ciddi söylüyorum. Yani ben izlediklerimi söyleyeyim gazeteci olarak. Özal döneminde de, Demirel'de de, Ahmet Necdet Sezer'de de, Abdullah Gül'de de, Tayyip Erdoğan'da da. 5 dönemdir bunun yapıldığını biliyorum. E kardeşim sen oraya gelen kaymakam adaylarının nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmiyor musun? Onların atama kararlarının altında kimin imzası var? Kim atıyor onları? Ya işte sıkıntı bu. Hani son 19 senelik iktidar sende olduğu için 2007'nin 27 Ağustos'undan bak tarih veriyorum sana ya belgeyle konuşuyorum. 2007'nin 27 Ağustos'undan itibaren Cumhurbaşkanlığı da sende olduğuna göre son iki Cumhurbaşkanı olarak boru değil 15 seneden bahsediyoruz. Ya onların nereye gittiğini bilmiyor musun sen? Sormayalım mı bunu yani? Kimdir nedir ulan bu adamlar nasıl dağıtılıyor? Mesleki kriter nedir? Uygunluk seviyesi nedir? Sormuyor musun bunu? Lan bir haber yapıyorsunuz. Bir önü sonu olsun yaptığınız haberin. Ya bu haber kendini kurtarmak için yapıyorsun. FETÖ'yle mücadele hesapta senin yapmaya çalıştığın da. Gül yüzüm öyle bir şey değil ama bu. Ya bunu yapamazsın. Elinden öyle bir şey gelmez. Senin iktidarın döneminde olduğu, sen yaptın. Yani. Yapmasa mıydınız bu haberi ki? Neyse olur. Aman kısmetin de ötesine geçilmiyor ki anam. Ne yapacaksın? Yeni Şafak böyle. Bir de akşamı görelim. Ne sömürdünüz be? Yok yok öyle değil. Şeye Millet İttifakı'na. Devlet yurt yapmıyor kampanyasıyla öğrenciler üzerinden duygu sömürüsü yapan İBB Başkanı AK Parti döneminde başlatılan iki yurt inşaatını 2,5 yıldır bitirmiyor. Ne? Küçükçekmece ve Bağcılar yurdu. Kardeşim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İzmir, Adana yeldir yeldir çocuklara yurt arıyor. Otellerle görüşülüyor. Vallahi bak Ankara'da Mansur Başkan yaptı. Otel sahipleriyle bir araya gelip dedi ki kardeşim bu çocuklardan alabildiklerinizi alın. Bir kısmını biz ödeyelim paranın. Elimizdeki kaynakla iş adamlarından bulalım. Bir kısmını siz üstlenin. Ama bu çocukları açıkta bırakmayalım. Niye? Sadece mağduriyet için bunu yapar mısın? Mesela belediye kaynağını harcar mısın bunun için? Yok. Bu haberin nasıl bir mantığı var o zaman? Google Translate ile evlilik bu kadar olur. Denizli'de yaşayan Ahmet Kara sosyal medyadan Google Translate aracılığıyla iletişim Google Translate aracılığıyla iletişim kurduğumu, Endonezyalı Nel Mavati Türkiye'ye getirip evlendi. 4 ay sonra ülkesine dönen Mavati kayıplara karıştı. Yol ve düğün masrafları için kredi çeken Kara, boşanmak için Mavati'nin ortaya çıkmasını bekliyor. Hakikaten akıllanmayacaksınız siz ya. Vallahi. Bu Endonezya'dan dolandırılmış. Bak, yaşadığınız yerlerde vardır. Dedeler var, bir takım dedeler var. Böyle bakıyorsun, hayatının son bir senesinde çok büyük bir hüzün oluyor. Konuşmuyor pek kimseyle böyle. Sessiz dolaşıyor. Onlardan bir kısmı bu dolandırılanlar. Ama böyle Endonezya'dan dolandırılanı vallahi doğrusu ben ilk kez görüyorum. Genelde Romanya'dan falan oluyor. Romanya'dan oluyor, Bulgaristan'dan oluyor. Yazışıyorlar bunlar mesela Google Translate'le. Çeviriye ihtiyaç duymayan cümleleri var bu arkadaşlar. Mesela yazıyor: Are you sex? Are you sex? Bunun nesini çevireyim ben? Yani. Altına da ekliyor: I am sex very much. Karşıdan yes geldi mi yapıştır. Tarlayı, tapanı, her şeyi satıyor. Donuna kadar hepsini satıyor, basıyor. Çünkü IBAN numarası sen bütün dünyada evrensel. Yolluyor karşıdan IBAN'ı. Bu ne sattıysa basıyor parayı direkt. Because I am sex very much. Are you sex? Yes. Why not? Ondan sonrası böyle işte. Google Translate'e ihtiyaç falan yok hocam. Vallahi yok. O su yolunu bulur. Su yolunu bulur. Sen rahat ol. Rahat ol. Onlar bulur. Abi de bir tip var. Ya düğünde verdikleri fotoğrafı bir görsen. Yemin ediyorum şu telif sorunu olmasa. Şimdi fotoğrafı burada bassam var ya. Hani düğün için mi çektirmişler? Yoksa soytarılık yapmak için mi böyle giyinmişler, tartışılır. O derece. Are you sex to me? I am sex to you. Yani kısmetse. Neyse boş ver, salla bunu şimdi bak. Dünyanın en güzel gazetesi. Özledim de ben ya. Vallahi çok özledim. Yani gurbetelilerde hiç takvime ulaşamıyor insan. Kötü. Baş başa 2,5 saat. Are you sex? No, o değil. O no no no. O değil. O değil. Başka bu. Soçi görüşmesi. Başkan Erdoğan, başkan Putin'le görüşmek üzere günübirlik Rusya'ya gitti. Zirvede Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Küstünür fotoğrafı burada da var. Anam bunun kendine ki oğlundan ne bekleyeceğim falan diye. O duruyor. Putin'le konuşmalarına balon yapmışlar. Vallahi bak, bunlar canlandırma yapıyor biliyorsun. Antikor sayınız kaç? Kaç lazım size? Yani kaç? Yanındaki 30 kişi koronaya yakalandı. Bana bir şey olmadı. Antikorum çok yüksek. 15 veya 16, tam hatırlamıyorum. Oldukça düşük. Benim 1000'in üzerinde. Hesaplamalar farklı olabilir. Üçüncü aşıyı Sputnik yaptırmanızı tavsiye ederim. Üçüncü dozu ben de BioNTech olarak aldım. Birer bildiğim çok güzel bir kafe var. Orada devam edelim mi sohbetin bundan sonrasını? Canlandırma yapmış gazete birinci sayfanın. Antikor sayınız kaç? Hiç geliyor musunuz Moskova'ya falan? Yani güzeldir İstanbul'umuz. Eğer gelirseniz ağırlamak isteriz. Yani. Abi gazete diye yemin ediyorum bu yani komedi dans birlisi ya. Tek başına. Yanındaki 30 kişi korona yakalandı, bana bir şey olmadı. Adam üstü çıplak ayıya biniyor, ayıya. Bildiğin ayıya biniyor. Akarsuyun üstünde yakalıyor hayvanı kulaklarından, ayıya biniyor. Antikor sayısını ne yapacaksın? Ya yüke mi koşacaksın adamı? Gücünü mü tespit etmeye çalışıyorsun? Kaç antikorunuz yana? Ne tür müzikler dinlersiniz? Yani işte geleneksel böyle Oçi Çornia, Kalinka. Yani öyle bizimki. İnanmıyorum ben de. Başka türlü pazarlayamayınca ne yapacaksın işte, buradan haber yapıyor adam. Kaç antikor sayınız? Kaç lazım size? Yani benim 1000. Benim 16. Ya olsun ya. Yani Pişman olmamak lazım önemli olan. Gazete çok komik ya. Aylığı 40 bin lira TikTok fenomeni ördek. Ben biliyorum onu ya. Ama ördek demesem mi acaba? Ha, harbi ördek senin. Yok, benim dediğim öyle değil. Bayağı bildiğin soytarı TikTok fenomeni. Dunkin' Ducks adlı fenomen ördek para bastı. Sahibi ayda 4500 dolar kazandığını açık. Hadi bak şimdi saracak. 4500 dolar 40 bin lira mı ediyor? İşte dedim sana böyle yazmayın ya. 40 bin. Evet, yani bu ara biraz kur yükseldi. Yoksa etmiyor yani eskiden de. Dur bir canlı dakika ve skor alalım ya. Saat 11.45 oldu çünkü. Şuradan girelim mesela. 8.90.05 oluru son sana yeşil olanın. Öbürü 10.33.52. Anam anam anam anam. Çok para. Nerede okudun daha önce? Moskova Teknik sen? Benimki biraz karışık. Nasıl yani? Farklı üniversiteler mi? Yani tam öyle değil de üniversite olarak karışık. Are you diploma? Aren't you diploma? O da biraz karışık. Vay arkadaş ya. Makaron yalanı. Günün en film haberi bu. Küçücük yazmışlar. Gazetenin içini göremedim. Zaten devamı da yok bu arada. Haber bu kadar. Adana'da bir fabrikada 263 milyon makaron ele geçirildi. Sahibi deneme üretimi yapıyorduk dedi. 260. Biraz çok denedik biz. Yani mükemmele ulaşmadan çıkmak istemedik. Öyle söyleyeyim. 263 milyon tane yaptık. Yani. Ama az kaldı. Çok iyisini yapınca şey yapacağız yani. Devam edelim, devam edelim, devam. Dur şuradan bir haber daha vardı. Nerede ya? Sahte Melodi. Fazıl Y. Amerika'da tanıştığı Melodi A ile evlendi. Genç kadın ve iki kızını da yanına alıp Türkiye'ye geldi. Melodi işe girdi. Fakat diploması sahte. Ha, yine saracak. Niye yapıyorsunuz oğlum? Diploması mı sahte? Var mı? Sahte diploma mı? Hadi ya. Fazıl Bey isyan etti. Hepsini sınır dışı edin. Sahte diploma haberi. Göbek cerrahı. Bak şeyin Ahmet Hakan'ın doktrin değiştirdim dediği. Doktrinim vardı değiştirdim. Var ki değiştiriyorum. Doktrin olmayan düşünsün. Are you doktrin? Şey kaç? Antikor. Birer kahve daha alır mıyız? Yani sohbetten şey yapıyor, güzel gidiyor diye şey yaptım ben yani. Yoksa rahatsız etmek değil amacım. Varis tedavisiyle ünlenen kalp damar cerrahı Banu Küçük Polat ekrana çıktı. Kıvrak dansıyla oryantalleri aratmadı. Ruhum istiyor, ben oynuyorum savunması yaptı. İnsanlar ikiye ayrıldı burada. Dediler ki ya doktor televizyonda göbek atar mı? Ya hocam unuttuğum bir şey var. Hatırlıyor musun? Bir dönem bir tip vardı. Bu korona ilk çıktığı zaman sürekli sabah 8 akşam 9 ona bağlanıyorlardı. Baba zeybek oynuyordu baya. Hatırladın? Ama o zaman kimse bir şey demiyordu. Doktor oynar mı? Oynar. Oynamak üzere televizyona çıkar mı? Olmaz. Bence olmaz. Yoksa doktor niye oynamasın ya? Doktor insan değil mi? Günün mektubuyla bitireceğiz. Özledik diye ben de okudum sabah. Hocam ben 82 yaşındayım. O Allah ömür versin amcacığım. 5 ay önce kalp krizi geçirdim. Geçmiş olsun. Ancak doktorların tedavisiyle iyileştim. Şimdi cinsel ilişkide istediğim mutluluğu bulamıyorum. Bana ne önerirsiniz? Abi öneriyi geç. Sen bize ne önerirsin? Ciddi söylüyorum. Sen bir anlat. 82 diyorsun ya. Vay hacı abi. Boş ver öneriyi. Yemişim onu sen anlat ya. Ne yedin ne içtin bir anlat bize. Nasıl bir hayat seninki? 82 diyor ya. Kalp tıkandı diyor. Direkten döndüm çıktım diyor. Çataldan çıktım 90 artı 3'te diyor. Ben diyor cinsel hayat diyor. Kötü gidiyor diyor. Ne yapayım diyor. Cevap. Cevap olmaz olur mu? Cevap zaten efsane. Olabildikçe temkinli olmayı öneririm. Hocam olabildikçe denmez. Olabildiğince denir de. Olabildiğince olmak hani kötü bir Türkçe olduğu için olabildiğince temkin öneririm. Nasıl? Anlamadın. Geç boş ver. Uçurumun kenarında ip atlayan biri kadar dikkatli olmalısınız. Hastasıyım benzetmesini. Uçurumun kenarında ip at... Ama daha iyisi var yazının sonunda. Uçurumun kenarında ip atlayan biri kadar temkinli olmalısınız. Üroloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanından oluşan bir ekip sizi takip etmeli. Hatta mümkünse olay esnasında orada olmalı. Acil yardım için. Tıpta utanma olmaz hocam, ayıp ediyorsun. Hani bu kadar utanma olmaz mı? Yok, bu kadar olur. Hani olayın başlangıcında arkadaşlarımı tanıştırayım. Üroloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanları zaten ambulansta kapıda bekliyor. Bir ekip sizi takip etmeli. Bak bu bölüm benim ekim, hatta onlar da olay esnasında orada olmalı. Tansiyon takibiniz önemli. İlaçlarınızı her zaman vaktinde alın. Erkek cinsel organ damarları kalp damarlarına benzer. Kalp damarınız tıkanmış. En kısa sürede penil Doppler ultrason yaptırın. Yine erkeklik ve cinsellikle ilgili hormonların kan tahlili. Hocam ona ihtiyaç yok diyor, yok. Onda sıkıntı yok diyor. Ben diyor istediğim verimi alamıyorum diyor. Cinsel aktivite hızı ve yoğunluğuna da dikkat edin. Bomba cümle, hazır mıyız? Bir arabaya bir kamyonluk yük yüklerseniz makine bozulur. Makine mi? Makine mi? Makine mi demiş? Demiş vallahi. Makine diyor, bozulur diyor. Le sakine, niye gittin tütüne? Gel beraber kaçalım. Bak gidiyor makine. Makine diyor bozulur. Ne zaman? Arabaya kamyon yükü yüklersen. Amca da diyor ki 82 yaşındayım. 5 ay önce diyor çataldan çıktım 90 artı 2'de diyor. Yani bayağı çataldan kaleyi çıkardı diyor. Gidiyordum. Ama diyor yani cinsel ilişkide istediğim mutluluğu bulamıyorum. Amca sen bize anlat. Ciddi söylüyorum. Senden öğrenecek çok şeyimiz var. Pirimiz, üstadımız. Yani parti kur, oy verelim. Ne diyeyim Hacı abi? Bence senden öğrenecek çok şeyimiz var. İnsanlık sana muhtaç. Ciddi söylüyorum bak. Anthony Quinn bunun filmini çekti. Children of Sanchez efsane oldu. Harbi söylüyorum böyle. Yani A'dan Z'ye 1 milyon tane çocuğu var adamın. Pazar yeriyle, hatta öyle başlar film. Pazar yerinde herkes baba diyor. Çünkü artık böyle şey yani. Yayılmış. Yayılmacı politika. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özleşmişiz. Araya bir hafta girdi. Hatta bir haftayı da biraz geçti. Özleşmişiz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız. Biz hayatın farklı yerlerinden birbirine çok benzemeyen insanlarız. Doğrudur. Ama 6 yıldır burada bir araya gelip konuşuyoruz. Çünkü bu ülkeyi çok seviyoruz ve bu ülkede birlikte yaşamak istiyoruz biz. Bir diğerini reddetmeden, dışlamadan, onu başkalaştırmadan, ötekileştirmeden seksi terimle birlikte yaşamak istiyoruz. Bunun yolu da birbirimizden korkmamak. Korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bir araya gelmek, konuşmak. Bunu yapabilirsek eğer birbirimizden rahatsızlık duymamayı da öğreneceğiz. Kurallar içinde, anayasal kurallar içinde birlikte yaşamanın, demokrasinin ayırdına varacağız. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Veya derseniz ki ya bu yayın sürsün kardeşim. Ben burada konuşulanları seviyorum. Çünkü burada konuşulanlar başka bir yerde konuşulmuyor. Da sürmesi için benim yapabileceğim bir şey var mı? Var, var. Doğru, yapabilirsiniz. Mesela YouTube kanalına abone olmak bunun en önde gelenlerinden bir tanesi. Çok basit. YouTube üzerinden isterseniz yaparsınız. İsterseniz unsalunlu.com.tr adresinde. Ortada var. Kırmızı bir abone ol düğmesi. Dokunun ona. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Mail adresi yaz diyecek. Bir de abone olduktan sonra benim sizden bir ricam var. Yayını beğendiyseniz tabii. Şu yukarı doğru bir baş parmak işareti göreceksiniz yayının altında. Beğen düğmesi. Ona dokunun. Ona dokunun ki bu yayın YouTube tarafından başkalarına da önerilsin. Bak böyle bir şey yapılıyor. İnsanlar bir araya geliyor. Binlerce insan izliyor kardeşim bunu. Bir bak ne olup bittiğine istersen diye. Bunu yapabilirsiniz. YouTube'da yayın sırasında anında destek iletme durumu var. Öyle bir şans var burada. Süper chat uygulaması yayın sırasında doğrudan yapabiliyorsunuz. Ya da işte süper sticker alıp burada yayını destekleyebiliyorsunuz. Katıl düğmesi var mesela, isterseniz kullanabileceğiniz. Üç ayrı kategoride bu yayına küçük maddi katkılar iletebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletebilirsiniz. Ya da bana bir mail atarsınız. Ünsal@ünsalunlu.com adresine. Ben bunların tamamını içeren bir maille yanıtlarım sizi. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. En büyük destek, bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eylül ayı serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Her ayın son cuması yaptığımız gibi. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız. Sizler soru soracaksınız. Ben önce yayın olarak kısaca neredeyiz, ne yaptık, ne ettik, Eylül ayı nasıl geçti bunu anlatacağım. Amerika'ya, New York'a ilişkin, orada yaşananlara ilişkin anlatacaklarım var. Sizinle paylaşacaklarım var. Belki bir kıyak da geçebilirim. Hani görmediğiniz, duymadığınız benim için çok büyük bir şans olan belki kısa bir videoda paylaşılabilir mesela. Oradan göreceğiniz önemli bir şey paylaşılabilir. Bir ihtimaldir. Ama anlatacaklarım var tabii. Telif sorunu olmazsa o videoyu paylaşacağım. Bugün bakacağım. Onun dışında tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan soru cevap yapacağız. Hazırlayın soruları. İsterseniz unsal@unsalunlu.com'a şimdiden yollayın. Yarın yayında bunlar konuşulmalı bence diye düşündüğünüz şeyler varsa. Yarına kadar herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.